Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. İkinci ayrım. Sinan Yağmur 1965'te Hünkar Hacı Bektaş'ın soluğunu üflediği Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ahi Evran Veli'nin mayaladığı toprakta, Kırşehir'de tamamladı. Rüyalar içinde bir rüyanın işaretiyle aşkın yurdu Pir Mevlana'nın ocağına yürüdü. Takvimler 1985 yılını gösterirken tenduredeki ateşe dokundu, parmakları yüreğinin sesine direnemedi. Tendure ve ateşi üfledi satır satır ilk kitabı olarak. Aşkın şehidi Şems'in sesini duydu. Dondu, durdu, çözüldü harf harf. Güneşte gözleri kamaşanlara, gölgelere sığınmamalarını yazdı. Aşkı sokaklardan sayfalara çekmek için aşkın gözyaşlarını topladı beyaz kağıtlarda. Alevleri ıslatan sayfalar şimdi sizlerin yüreğinde şebnem şebnem aksın diye güneşe seslendi. Irmaklar kurusaydı deniz olmazdı. Eğer aşk muteber olmasaydı seni senden daha iyi bilen Adem ve Havva'yı yaratmazdı. Şems'i olduğu gibi yazma yürekliliği gösteren, manaya aşiyan kalem sahibi Nazan Bekiroğlu hanımefendiye teşekkürlerimle. Önsöz. Şems, beni bugüne kadar doğru yazmayan kalemlere sesleniyorum. Bugünün kalemleri sözü kendilerinden önce yaşamış hakiki kalemlerden ödünç almadan yazamıyorlar. Ancak o zaman okunabilir sanıyorlar yazdıklarını. Ay gibi onlar, kendi ışıkları yok. Güneşleri, şemsleri. Asıl kaynakla ilişkiye girmekten nedense korkuyorlar bu yansıtıcı kalemler. Ya çarpılırsak o ışıktan, gözlerimiz kamaşırsa, bugüne kadar bildiğimizi sandığımız her şey doğru değilse, bütün yazdıklarımızın bir yanılgı olduğu ortaya çıkarsa, sahte hayatların içinde yaşayarak nasıl varılır hakikate, bir ses, bir sözcük nasıl gelir senin kalemine? O zaman hemen sarılırsın işte daha önce yaşanmış, yazılmış o hakiki yazılara. Ve hakikatle doğrudan ilişki kurmak yerine o meşakkatli yolculuğu yapanların üzerinden bir defa daha yazmaya kalkışırsın. Her sahte sözünüzle eksilttiğiniz gibi gerçeği. Beni yazmaya niyetlenen, beni tanımadan nasıl taşıyabilir deryamı çöllerine? Tasavvufun tozunu yutmayanlar, Konya'nın yolunu tutmayanlar ne derece doğru anlayabilirler beni? Beni anlamayanlar, bana ait olmayan sahte düşlerini benim üzerinden taşıma cüretini nasıl bulabildiler? Yediğim bıçak darbelerinden daha derin acılar verir ruhuma beni olduğum gibi görmeyen yazılar. Ben ki kuralları yıkmaya gelmiş Şems, ben ki dünya nimetlerini elinin tersiyle itmiş Şems, nasıl olur da beni yanlış anlatırlar? Neden kendi entrikalarının ortasına yerleştirirler beni? Karşılıksız sevgi yaşamak gerekiyormuş. Birini sevmenin, delice bir aşkla bağlanmanın, güzelliğini yaşamanın hazan mevsimine gelmek olduğunu bilmiyordum. Meğer hayatta ne çok şey kaçırmışım. Ya ben erken geldim, ya sen çok geç kaldın vuslata. Cemşit rüyasında görüp var olduğunu bilmediği maşuku için tahtından vazgeçerek Anadolu'yu karış karış gezdi. Ben Mevlana için bahtımdan vazgeçmişim çok mu? Hangi kelam kimyanın sırrını çözmüş ki kalemleriyle kimyamı yazma cesareti bulmuşlar? Beceremedikleri acemilik yanılgısı aşk senaryolarında benim ismimi ve sevenlerimi kurgulamak hangi vicdanın sesidir? Aşkın kök salmış çınarından korkan, mum titrekliğinde kalemler taşıyan bu insancıklar, ateşi avucunda taşıyan beni ve çınarlaşan aşkı nasıl açıklayabilirler? Ateş, aşk, ağaç, su sadece birer kelimedir sizin için. Bir hikaye kurup içine yerleştirmeye çabalarsınız hemen bu kelimeleri. Onların kendi hakikatlerini hiç merak etmezsiniz. İç seslerini, harflerin, kanat çırpmalarını, kainatın ahenkli zikrine katılışını her birinin ve sizi nasıl değiştirdiklerini göremezsiniz yaşarken. Siz sadece hikayelerle ilgilenirsiniz. Hayatınızın bir hikayesi olmadığı için kelimeleri zorla, o kurduğunuz derme çatma hikayelerin içine sokmaya zorlarsınız. Emrivaki bir yazım şeklidir bu. Kelimelerin gönlünü almayı bilmezsiniz. Onlara verilen canı hissetmeden siz kim olduğunuzu nasıl hissedeceksiniz? Aşkı bilmeden bir kelimeye dokunulabilir mi insan? Onu yazıya nasıl sokabilir? Bahçeyi hazırlamadan ağaç fidanını toprağa nasıl dikeceksiniz? Yazının mümbit bahçesi için toprak gereklidir. Aşkın sizin yazı bahçenize nur yağdırmasına ihtiyaç vardır. Aşkı bilmeyen bahçe, toprak, su olabilir mi? Bir kelime olabilir mi? Aşkı bilmeden bir insan yazmaya oturabilir mi? Şems için özel mukaddime. Nevi şahsına münhasır. Şems ki Mevlana'yı Mevlana yapandır. Şems ile karşılaşıncaya kadar Mevlana bir alimdir. Konya'nın sevgilisi, olgun ve makul baş müderrisi. Aklın ve onun çocuğu olan, bilimin dairesi içinde dolaşan mantıklı bir İslam aliminden bir cezbe adamı çıkaran Şems'tir. Şems ansızın gelir, yaşı 40'ı bulmuş olan Mevlana'nın belki de hiç beklemediği ve ümit etmediği anda. Ama 40, peygamberi bir yaştır. Üstelik son fırsattır. Çalınır, ardına kadar açılır kapı. Girer içeri sessizce yolcu. Geçiyordur. Uğramıştır, kalır. Gariptir Şems. Bu aniden gelen mağrur adam, mağrurluktan başka bir imlayla mağrurdur. Sahte tevazuyu kibir ile eş tutar ve ondan bu yüzden nefret eder. Kabiliyet bir Allah vergisi ise onu saklamanın da sahtecilik anlamına geldiğini düşünerek mağrurdur. Dili bu yüzden bu kadar keskindir. Kaide dışı ama harikuladedir. Üstelik her kelamında belaya bir davet vardır. Karanlık ve siyaha ait yabancı. Durak şaşırtan yolcu. Yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Kimliği belirsiz ama olsun. Şems'in saçları Tebriz'in gecesidir. Yüzü İsfahan'ın güneşi. Mihir ve mah onun kelamından dökülür. Çünkü Şems hatırlatır. Ezelde büyük bir karşılaşma olmuştur. Şems'tir. Şems güneş demektir. Öyle bir taşkın yaratır ki Mevlana'nın engin denizlere benzeyen ama henüz rüzgar görmemiş sakin ve emniyetli ruhunda ayın küçük denizler üzerinde yarattığı gelgitlerin onun taşkını yanında esamesi bile okunmaz. Çünkü Mevlana bir okyanustur. Şimdiye değin denizlerin, kamerlerin ardı sıra yürüyüp durmuştur da ancak şimdi güneşin cazibesine tutulmuştur. Gündelik hayatın dağdasından farklı bir boyutta, suyun toprağa kavuşması gibi değil, iki suyun birbirine kavuşması gibi kavuşurlar. Şems hem canı hem cananı olur Mevlana'nın. Müridi ve mürşidi. Aslında bereketin taşkını bu çoğullukta. Kim aşık, kim maşuk, bu kavuşma da belli değildir. Ne gam, aşktır aralarındaki. Zamanın, mekanın ve cinsiyetin sınırlarını çoktan aşmış, bu aşkınlık da aşkın kaynağına dayanmış, küstah nazarlarca kavranması mümkün olmayan bir aşk. Anlamayanlar da anlayışsızlıklarında mazur. Nereden anlasınlar ki? Sonu o kadar kanlı geleceği için belki Şems bir bıçak gibi böler Mevlana'nın ömrünü tam orta yerinden ikiye. Öncesinde Mevlana ne idiyse artık o değildir. Temkinliyse temkini bırakır, makul idiyse aklın sınırlarını çatlatır. Şems sükunet değildi. Mevlana bu kadar fırtınayı nasıl taşıdı? Nasıl bu kadar yandı da yanmadı? Şüphe yok ki Tebrizli'nin bariz vasfı karanlığıdır. Ama onun karanlığı karanlık değil, sır olduğu için böyle aydınlatıcıdır. Kim olduğu, ailesi, sülalesi, mahiyeti belli olmamakla birlikte bu harikulade karanlığa en uygun düşen isim yine de Şems'tir. Şems. Söylemiştim ki güneş demektir. Belki de bu yüzden Mevlevi ayininin rengi önce siyahtır, beyaz tennure sonra açılır. Adı Muhammed, babası Ali, memleketi Tebriz. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne olur öyle kalsın. Çünkü başkasına gerek yok. Bu ne kadar içli bir kelamdır böyle. Ve Şems'e ne kadar yakışmaktadır. İki kubbe var İslam aleminde ki ikisi de yeşil. Kubbe-i Hadra. Biri peygamberin, biri Mevlana'nın. Şimdi Mevlana Kubbe-i Hadra'sının altında. Babası, oğlu, Çelebi'si ve katibi Selahaddin'i ve Hüsamettin'i ile üzerine titreyen zarif kalabalığın arasında. Dokunmaya kıyılamayacak denli soylu bir gül. Nazlıdır, nazında. Vakurdur, vakarında. Şehirlidir, inceliklidir. Nezaketinde, zarafetinde. Ve daha fazlasında, zamana uzanırken. Şems uzakta, karanlığında, bir köşede, tenhalığında. Yalnız yatıyor. Yalnızlık aşkın vekaletidir. Ölüm aşkın kefaretidir. Her aşk bir baş götürür. Bu kez baş veren Şems olmuştur. Nazan Bekiroğlu, Cümle Kapısı. Ailem. Her şey insanoğluna feda iken, insanoğlu ise kendine cefa olmuştur. Ben Alioğlu Muhammed, tarihin andığı üzere Tebrizli Şems. Dedem Azeri Türküdür. Babam Melek Dadoğlu Ali. Dedem Horasanlıdır. Dedem Alamüft'e yetişip büyümüş. O daha sonra Hasan Sabbah'ın talebelerinden olmuştur. Horasan'da dedemin ticari bir husumeti nedeniyle ailem Tebriz'e göç ederek oraya yerleşmiş. Ben burada 1183 yılında dünyaya gelmişim. Bana Muhammed ismini vermişler. Soyum Şia'nın İsmailiye mezhebinden. Fıkhi olarak da Caferiye ekolünü benimsemişlerdir. Dedemin çok hırçın, sivri dilli olduğunu söylerler. Çocukluğumda çok kavgacı ve sözünü esirgemeyen, bu yapımdan dolayı annem beni hiç göremediğim dedeme benzetirdi. İnsanların ikiyüzlülük ve yalakalıklarına tahammül edemiyordum. Yanlış yapanı gördüğümde öfkeleniyor, lafımı esirgemiyordum. Babam bu özelimden dolayı deden dilinden belaları üzerimize çekti. Hiç kimseyle geçinemediğinden oralardan buralara göç etmek zorunda kaldık. Bari sen dilini tutmasını bil oğlum derdi. Babam iflah olmam ve eğitim almam için beni medresede Kur'an öğrenmeye yolladı. Yaşıtlarım doğru dürüst cümle kuramazken ben 7 yaşında hafızlık eğitimine başlamıştım. Medrese hocası bana sıska ve çelimsiz olduğumdan tarla kuşu lakabını vermişti. Oysa ben başlangıçta şahinleşecek, sonra rüyalar kuşu üveyik olacaktım. Onların haberleri bile yoktu. Sınıftakiler bir ayda cüzden Kur'an'a geçememişlerdi. Ben geldiğim gün ertesi Kur'an-ı Kerim'e başlamıştım. Hocam şaşırdı. Sen normal değilsin tarla kuşu demeye başladı. O gece babam teheccüd namazı kılmaya kalkmıştı. Ben de abdest aldım, arkasında namaza başladım. Selamdan sonra, oğlum teheccüd cemaat namazı değildir. Uykudan kalkınca kılınır. Üstelik sen mükellef yaşta değilsin. Ama namazı kılmana sevindim diye yanağımdan öperek odasına geçti. Rahlenin üzerindeki Kur'an'ı elime aldım, okumaya başladım. Gecenin ortasında başladığım Kur'an'ı güneşin doğuşuna yakın bitirmek üzereydim. Gözüm yoruldu, dinlenmek için uzandığımda içim geçmiş. Rüyamda melekler bana okuduğum ayetleri okuyordu. Uyandım, içim sevinç dolu yanışımla Kur'an'ı kapattım. Okuduğum ayetleri unutmamak üzere ezberlediğimi fark ettim. Kur'an'ı tekrar elime aldığımda parmağım tevafuken Şems suresini açtı. Ayetleri okurken 10. ayete gelince göğsümün balon gibi şiştiğini hissettim. Orada bayılmışım. Kendime geldiğimde parmağım hala 10. ayetin üzerinde duruyordu. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Bu ayete çarpıldım. Tutuldum, vurgun yedim. Şems suresine aşık oldum. Bu ayetteki arıtmayı herkes nefsi köreltme anlar. Oysa nefsi olgunlaştırma şeytanı tökezletmedir. Toprağa tohum ekildiğinde yabancı her şeyden arıtıldığı gibi nefis de ilahi ümitlerle arınır ve Allah'ın lütuf ve inayetine bırakır kendini. Sabahleyin aileme, bugünden sonra bana Şems diye seslenin. Kur'an'daki Şems suresine aşık oldu evladınız. O günden sonra ismim Şems olarak anıldı. Doğum yerimden dolayı Tebrizli Şems olarak tanındım. Dini ilimler hocam Rukneddin Secasi, derslerden sıkılıp pencereden bahçeye kaçtığım için uçan manasında parende demeye başladı. Haklıydı da. Ömrüm boyunca hiçbir yere bağlanmaksızın oradan oraya uçan bir şemsi parende olacağımı sezmiş olmalıydı. Benim yetişmemde emeği geçen hocalarım Ebu Bekir Selfebah, Şeyh Kirmani ve Rükneddin Secasi'dir. Ancak hocalardan faydalanmam ders tarzından ziyade sohbet ortamında soru cevap şeklindedir. Genelde de münazara şeklinde geçiyordu ilim meclisimiz. Ruhumu tam manasıyla doyuran tek hocam Mevlana'dır. Hoca dediğin hem öğrencin olmalı hem öğretmenin. Dostun olmalı, sırdaşın olmalı. Hoca dediğin gönüldaşın olmalı. Ben söyleyeyim sen dinle dememeli. Söylemeden anlamalı. Hoca dediğin haldaş olmalı. Vaaz verir gibi konuşmamalı. Gönlüne ipotek koymamalı. Bazen hamur etmeli manayı. Bir kelime söylemeli ki ciltlerce kitaplardaki manayı akıtmalı. Damla da deryayı sunmalı hoca dediğin. Arayan olmalı, aranlan olmalı. Hoca dediğin adayan olmalı kendini. Ezber bozan olmalı. Ketumluğa boğmamalı. Çocukluğum. Sen teninle hayvan, ruhunla meleksin. Bunun için hem toprağa hem feleğe gidersin. Çocukluk çağlarında bana garip bir hal gelmişti. Gece hiç uyumuyor, sabahtan akşama kadar ağzıma bir lokma koymuyordum. Üstelik ne uykusuzluk çekiyordum ne de açlık. Sanki gizli bir el beni güçlü bir halde ayakta tutuyordu. Annem sıcak tandır ekmeği, yağlama, haşlanmış et ve tatlı getiriyordu. Ağzıma bir lokma aldığımda gerisini geriye çıkarıyordum. Günlerce açlık hissetmeden yemek yemediğim, su içmediğim oluyordu. Yaşıtlarım oyun oynarken ben bir ağacın altında güneş doğduktan batana kadar oturuyordum. Babamın dediğine göre görülmeyen varlıklarla sayıklama halinde konuşuyormuşum. Benim bile anlamakta zorlandığım bu halimi kimseler de anlayamadı. Babam bile ne olduğunu bilmiyordu. Bana diyordu ki, "Sen deli değilsin. Bilmem ki bu gidişin sebebi ne. Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbiye ne riyazet var. Ne de başka bir şey. Annen ve teyzen senin bu haline üzülüyorlar. Sana cinlerin musallat olduğunu düşünüyorlar. Benden seni okutmam için hocaya, türbeye götürmemi istediler. Oğlum ne mecnun ne meczup. Oturun oturduğunuz yerde," diye susturdum. "Muhammed'im, nedir bu ahvalin?" Babama dedim ki, "Beni benden dinle. Sen ve ben öyle bir haldeyiz ki sanki bir kaz yumurtasını tavuğun altına koymuşlar. Bu yumurtadan kaz yavrusu çıkmış. Biraz palazlaşınca bir su kenarına gelir, yavru hemen suya atlar. Ana tavuk etrafında çırpınır. Ama o kümes kuşudur. Onun suya girmesine imkan yoktur. İşte seninle ben de böyleyiz. Ey babacığım, ben kendimi yüzdürecek bir deniz görüyorum. Benim yurdum o denizdir. Halim de deniz kuşunun hali gibidir. Eğer sen benden isen gel. Lakin ben bu derya içinde senden değilim. Git kümes kuşlarına karış." Yaşımdan beklenmeyecek derinlikteki bu sözlerim babamı tedirgin etmiş olacak ki babam, "Dosta böyle yaparsan düşmana ne yaparsın?" dedi. Yemek lafı edilse bile yüzümü çevirirdim. Bazen de bana verilen yiyeceği kibarlık olsun diye cebimde saklar, sokakta oynayanlara verirdim. Bendeki bu nazlanma babamdan dolayıydı. Mesela bir gün kedi sütü döktü ve tası kırdı. Babam yanımda kediye bir şey demedi ve bana kızmadı. Sadece gülerek dedi ki, "Yine ne yaptın, hayırdır? Böyle yapmasaydın ya bana ya annene ya da sana bir şeyler olurdu. Allah acıdı da bu kadar ile atlattık." Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte bu söz olmuştu. Aradan 3-4 gün geçtiği halde hiçbir şey yemiyordum. Sade halk sözünden değil, hak sözünden bile korkuyordum. Sebep yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, "Oğlum ye," dedikçe ben, "Bir şey yiyemiyorum," diyordum. Artık zayıflıyordum. Kuvvetim o dereceye varmıştı ki istesem pencereden kuş gibi dışarı uçardım. "Bunda keramet var ama sana açıklamak istemiyor," dediler. Sırlardan bahseden bir meczup vardı. Onu sınamak için eve kapatırlardı. Fakat o yine de dışarı çıkardı. Bir gün babam bana darılmıştı. Tam bu sırada o meczup geldi ve yumruklarını havaya kaldırarak babama ikazda bulundu ve beni işaret ederek şöyle dedi. "Yoksa bu çocukla mı uğraşıyorsun? Seni kaldırıp şu akan suyu atarım. Tur gölüne doğru akan bu nehir bir fili götürecek güçteydi." Sonra meczup bana dönerek "Hoşça kal," dedi ve bana saygıyla eğilip selam verdikten sonra oradan uzaklaşıp gitti. Ben babama nafile olan ibadetlerimi göstermezdim. Batıni halimi ve dünyamı nasıl gösterebilirdim ki? Babam iyi huylu ve asalet sahibiydi. İki söz söylerdi, sakalına kadar gözyaşları akardı. Fakat aşık değildi. İyi huylu olmak başka, aşık olmak başkadır. Tebriz'de kimsenin bensiz ölmesine izin vermezdim. Birinin ölüm döşeğinde olduğunu duysam hemen yanına giderdim. Birkaç saatliğine ortalıktan kaybolsam bizimkiler anlardı. "Ölen biri varsa oraya bakın, orada olmalı," derlerdi. Bu yolculuğu izlerdim. Ölmeden önce ölmek için ölümü canlı seyretmek lazım. O nedenle kimi geceler mahallemizdeki caminin gasılhanesindeki tabutun kapağını açar, içine yatar ve sabaha kadar ölümün kokusunu çekerdim içime. Hiçbir zaman yün, pamuk türünden yataklarda uyumadım. Ya sert bir tahta üzerinde, ya bir kaya başında, yahut bir ağacın altında, bir tabutun içinde sabahlardım. Han veya kervansaraylara gittiğimde de odadaki acem halılarını, dokuma kilimleri toplar, dürer, bir kenara dayar, hasır üzerinde uyurdum. Uykum en fazla günde 4 saati geçmezdi. Bunu da birer saatlik fasılalarla uyurdum. Ömrümde teheccüd namazını kılmadığım gece yoktur. Gençliğim. Gençliğin 4 umdesi vardır. Vatan kokusu, kitap kokusu, oğul kokusu ve yarın kokusu. Benimse gençliğim vatansız, evlatsız ve yarsız. Tek umdem, yegane uhdem. İçimdeki aşk ateşini avucuna teslim edeceğim şey. Daha ergenlik çağına gelmemiştim. Babam beni bir hocaya teslim etti. Hocanın kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm. İçimden gülmeye başladım. Beni burada tutacak ne var ki? Ya ben kaçarım ya onların akılları uçar diye. Medresede ezberci papağanlar gibi gözleri hocanın iki dudağında olan talebeler öfkemi kabartıyordu. Hoca ne sorarsa sorsun, dilsizmişim gibi sus pustum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa no 21. Devamı 3. ayrımda.